Değerli dinleyiciler, programımızın qonağı enerji üzrə yüksək ekspert Ümid Şükrü ilə Orta Doğuda, Yaxın Şərqdə neft sənayesində təhlükəsizlik məsələsini danışacaq. Ümid bəy, Ərəbistan neft təsislərinə Aramco əslində şirkətinin obyektlərinə hücumdan sonra neft sənayesində enerji infrastrukturunda stabilliyə daha çox önəm verilməyə başlandı. Bunu danışacaq, əsas mövzumuz əslində budur, amma öncə siz o hücumla bağlı eşidənlərimizə biraz məlumat verin lütfən, orada nələrə zərər verildi?
Bildiyiniz kimi 2 həftə öncə insansız araçlar, yəni Türkiyədə insansız uçaqlar itlaq olunur. Bir də onlara bağlı bir sıra füze ilə Aramco-ya bağlı bir neçə petrol təsisinə göydən saldırı oldu. Bugünə qədər bu saldırı kimin tərəfindən olub, net şəkildə ortaya qoyulmayıb. Hansı ölkə ya hansı ölkənin dəstəklədiyi qrupun milişan əlindən. Bugünə qədər bu konuda net bir bilgi yox, amma o şey ki, bəllidir, bu saldırı neçə ildə baxdığımızda petrol ürətən ölkələrə yapılan ən böyük saldırılan birisi adlanmaq olar və istər-istəməzlə bir həftənin içində etkisinin uluslararası petrol piyasasına qoydu. Biz gördüyümüzdə ilk gün bu saldırıdan sonra petrolun haradasa %20, Amerika Brent petrolun %20 fiyatı artış göstərdi. Nəysə ki, bir həftən 10 gün sonra petrol fiyatları saldırıdan öncə səviyyəsinə ulaşdı. Üçün bugün də uluslararası petrol piyasasında arz-tələb dəngəsi deyə bir şey var. Piyasaya sürülən petrol istənilən petroldan daha fazla olduğu üçün və dünyada petrol alan ölkələrin ekonomik gedişatı yaxşı olmadığı üçün bu saldırı çox etki buraxanmadı. Amma siz başlamadan öncə çox gözəl bir konuya değinmək istədiniz. Bu saldırı göstərdi ki, bütün Orta Doğuda petrol ürətən və doğalqaz ürətən, satan və ekonomisi bu enerji ihracatına bağlı olan ölkələr altyapı güvənliyinə daha fazla önəm vermələri lazım, yeni texnolojiyə kullanmaları lazım, daha fazla uluslararası güclərdən texnolojiya və füze almaları lazım. Bu saldırılar göstərdi ki, heç ölkə bundan sonra tam %100 deyə bilməz ki, mənim petrol və doğalqaz üretən təsislərim güvənci altındadır. Bu saldırı göstərdi ki, Ərəbistan ki, bu qədər silah almışdı Amerikadan, başqa ölkələrdən saldırının qarşısında reaksiya verəmədi və digər ölkələr də Ərəbistanın baxaraq daha fazla, daha üstün texnoloji alaraq, daha üstün silahı alaraq altyapılarını qorumaq zorunda qaldılar.
Yəni, indi Aramco şirkəti, Ərəbistanın neft şirkəti indi hücumdan öncəki fəaliyyətini təkrar geri döndü mü?
2 gün öncədən bəri Ərəbistanın Petrol Bakanı da açıqladı ki, bizim Aramco-nun üretimi istehsalı saldırıdan öncəki səviyyəyə yetişmiş və istədiyi müştərilərə, özəlliklə Çin olsun, Japonya olsun, Aramco onlara istədiyi petrolu sata bilir və bu saldırının etkilərin haradasa 90-95%-in Ərəbistan bu 2 həftənin içində həll etməyə çalışdı və başarılı da ola bildi.
Ümid bəy, bunu siyasi nəticələri ilə bağlı biraz məlumat verin. Hücumdan sonra Ərəbistan İranı günahlandırdı. İran müdaxiləsi olmadığını açıqladı, amma onsuz da Husilər İranın dəstəklədiyi bir qrupdur. Bu nə şəkildə alındı beynəlxalq istimaiyyətdə?
Bu suala mən cavab vermədən neçə dənə qonuna deyməm gərəkir. Saldırı günü ondan bir gün sonra mənim çox mediyaya çıxışım oldu. Bir iki dənə də bilinclər məqalə yazdım. Bu məqalələrin özəti budur ki, belə saldırılarda heç bir ölkə qazana bilməz. Yəni bu saldırılar davam edərsə, bu ölkə, o ölkə saldırır, o ölkə dəstəklədiyi milişiya üçüncü ölkəyə saldıra bilir. Orta Doğuda da sibat olmadığı zaman petrol satamazsan, petrol satmadığın zaman da nəinki ölkələrin ekonomisi petrola bağlıdır, bütün ölkələrin ekonomisi iflas edər. Bu bir açıq bir gerçəkdir ki, dövlətə bağlı ekspertlər bunu demədən çəkinirlər. Amma açıq gerçəkdir ki, belə bir çatışmanın ilerləməsinin heç qazananı yoxdur. Bütün ölkələr hamısı kaybedəcək. Bu net açıq bir gerçəkdir ki, bunu mən sizin dinləyicilərlə paylaşmaq istədim və daha öncə də yazmışdım. Ona görə bu saldırılar belə davam eləsə, bütün ölkələr istər-istəməz, yəni İran düzdür, bugün petrol sata bilməyə sanksiyadan dolayı, amma hər zaman sanksiya davam etməyəcək. Bəlkə bir gün oldu, İran Batı ilə oturdu masaya və bir sıra sorunların çözməyə çalışdı. Çünki İran da belə davam edirsə, ekonomisi gec ya tez iflas edər. Yəni, bunun farkındadırlar. Gec ya tez də bu sorunu çözməyə çalışacaqlar, istəyə ya istəməyə. Yəni, İran da sabah istəsə, Amerikadan anlaşandan sonra petrol satar və zaten ekonomisi petrola bağlı olduğu üçün, petrol satmaq üçün Hurmuz boğazında, Körfəzdə və bütün enerji tranzitoran yollarda, dənizlərdə güvenliğe ihtiyaç vardı. Güvenlik olmadığı zaman sen petrol satamazsın. Petrol satmak için ya boru lazım ya gemi lazım. SSL ve transit yollarda güvenlik olmazsa satamazsın. Bu da güvenlik olmadığı Arabistan'a da olmaz, İran'a da olmaz, Irak'a da olmaz, İmarat'a da olmaz. O yüzden güvenlik birinci şart petrol satmak için. Bu saldırının en büyük diye siyasi ve güvenlik peygamı buydu ki bütün ülkelere böyle saldırıların önüne geçmek lazım. Sorunları böyle yoldan çözemeyiz. Sadece oturup masaya müzakere ile çözebiliriz. Yoksa silahı kullanarak, üçüncü ülkenin milişe grubunu kullanarak başka ülkenin tesislerine saldırırsan o da ister istemez başka grup kullanarak ya cyber atak ya cyber hücumla saldırır senin altyapına ya da ki başka ülkeye, başka gruba finans ederek senin altyapına saldırabilir ve bu devam edebilir. Devam etse de bütün ülkeler kaybedecek.
Siz deyirsiniz ki bu bütün aslında ülkelere hatırlattı. Neft sənayesinde, enerji infrastrukturunda bunlar təhlükəsizlik məsələsində yetərli imkanlara sahib olmaya bilərlər. Misal üçün ələ alaq, bugün Azərbaycan Respublikasında da bu düşüncə ortaya gələ bilərmi ki, biz təhlükəsizlik sistemimizi enerji sektorunda biraz daha da gücləndirməliyik?
Sadece Azerbaycan değil, bütün enerji üreten, enerji istihsalatı ve enerjiyle geçinen ülkeler ekonomisi, doğal gaz ve petrol sat bağlıyor olan ülkeler Rusya olsun, Azerbaycan olsun, İran olsun ve bütün Orta Doğu ülkelerin haritası %90'ı. Hamısına isterseniz ben bildiğim kadarıyla bu saldırıdan sonra isterseniz hamısı şey olmuş ki bizim bu altyapı konusunda çok sorunumuz vardı. Altyapının sorunlarını çözmemiz lazım. Bunun güvenliğine daha fazla teknoloji, daha fazla gelişmiş füzeleri almakla, füze savunma sistemi almakla olsun S-400 olsun, olsun Patriot olsun ya yeni bir üretilen sistem. Bunları almamız lazım. Daha fazla orduya güvenmemiz lazım ve bu altyapıları korumak için belki de yeni ordunun içinde yeni bir özel bir tim yetiştirmemiz lazım. Bence bu bütün ülkeler Azerbaycan, Rusya, İran, Irak olsun, Pakistan, Arabistan olsun, İmarat olsun ya Kuveyt hamısı bence bu saldırıdan sonra bu karara gelmek zorunda kalıblar ya da kalacaklar.
Umut Bey, İran İslam Respublikasının resmileri devamlı şekilde ABŞ'ın ya diğer Qərb ülkelerinin güclerinin bölgede olmasına itiraz edirler. Siz deyirsiniz ki, belə bir hücumdan sonra nefti ixrac edən ölkələr daha artıq əslində yardım istəyəcəklər. Bu, daha da artıq qərb ölkələrinin əslində bölgədə olmasına məşruiyyət verməyəcəkmi? Bu, İranın zərərinə bir nəticəyə getməyəcəkmi?
Bildiyiniz kimi, dövlətlər bir olayda orta vadə, qısa vadə, uzun vadə çıxarlara baxarlar. Yəni, bugün bir olay oldu, bu olayın həmən 1 il bundan sonra ölkəyə nə qazanacaq, 5 il bundan sonra nə qazandıracaq, uzun vadədə nə qazandıracaq. Bəzən dövlətlər uzun vadə deyil də, qısa vadədə daha fazla bir olaydan kar çıxarayım, daha fazla ölkəyə işinə yarasın, ona baxarlar. Ona görə bu belə olaylarda da dövlət qısa vadəli çıxarlarına baxar. Yəni, istər-istəməz bir olayda daha fazla imtiyaz alsın, masaya oturduğu zaman əli dolu olsun, bu işlere yanaşabilir. Ama dediğim kimi, yine ikinci sırada dediğim kimi, böyle olayların heç bir kazananı, mütləq kazananı yoktur. Her ülke ister istemez bir şey elden verecek ve siz de çok güzel konuya değindiniz. İster istemez büyük güclerin bölgede daha fazla istikrarlı olmayına, daha fazla kalmasına zemin hazırlar. Yani böyle olaylar devam ederse, ister istemez büyük devletler burada kalıp müttefiklerin güvenliğini korumam benim payım olduğu için bunu bahane ederek buradan çıkmazlar. Yani ister istemez olan da ileride uzun vadede işine yarayabilir. Yani ister istemez o ülke ki de üçüncü ülke burada olmasın, onun kalmasına zemin hazırlamış olur.
Yani İran İslam Respublikası için bunun bir faydası olsa da kısa müddet bir fayda olar bu.
İster istemez İran olsun ya başka ülke olsun. Hangi ülke ki bu saldırının arkasındadır ki %100 bu devlet yani bir devletin işi olabilir. Yani grubun işi olma ihtimali hani uzmanlar değil ki benim uzmanlık alanım değil ama çok uzman değil ki bir tane şeyin işi olabilmez yani bir grubun. Bunun dalında büyük bir fikir olması lazım. Her ülke oluyor olsun bu ve buna benzer olaydan özüne bir kar çıkartmak düşüncesinde ise kısa vadede bir şeyler elde edilir ama uzun vadede o devlette uluslararası enerji piyasasında çok şey kaybedebilir.
Bu hadiseden sonraki biraz da vaziyeti nezara alarak hem de ile umumiyetle neft pazarına baksak. Neft pazarı indi nə vəziyyətdədir? Bu yaxın gələcəkdə ciddi dəyişikliklər gözləyirsinizmi?
Bu haqda mən keçən həftə iki dənə ingiliscə, farsça yazı yazdım. Uluslararası Enerji Ajansının başkanı Düştür Fatih Birol, Türkçeli. 2 hafta önce Washington'dan bir seferi oldu. Orada da Amerika Enerji Bakanı'yla görüştü, İlk Peri'yle. Buraların bir 45 dakika danışması oldu. Ben tamamen dinledim. Bu Uluslararası Enerji Ajansı her 5 yılda bir ülkenin 5 yıllık enerji planına bakar ve gelecek 5 yılda de bunlara yol gösterir ki bu işlere de yatırım yatırım, bu işleri görün, bu işleri görmeyin. Bu yıl Amerika'nın sırasıydı. Amerika'nın 2014-2019 programını araştırdılar ve 2019-2024 illeri arasındaki ne iş göreceğini açıkladılar. Sadece petrolde size bir istatistik vereyim. 2024'te Amerika'nın günlük petrol istihsalının haradasa 20 milyon varil boşluğu olacak. 20 milyon varil bakarsak bugün, yani Arabistan'la Rusya'nın günlük istihsalı 2024'te Amerika'nın bir günlük istihsalına bir titre olacak. Yani Amerika bugünden ve Obama döneminden beri kaya gaz devrimine, shale gaz devrimine sonra özüne net enerji ihracatçısı olduğu için özüne pazar aktarıyor. Dünyanın her yerinde pazar aktarıyor ve öz müttefiklerinde enerji ihracatı yapıyor. Yani Türkiye, Avrupa'da İspanya'dan sonra Amerika'nın en fazla sıvılandırmış doğal gaz LNG alıcı ülkesi değil. Veya şimdi dün bir görüşmeler oldu ki Amerika isteği Ukrayna'nın bağımlı Rusya'ya azaldı ama ona sıvılandırmış doğal gaz satan. Yani petrol sahasına gelse, doğal gaz sahasına gelsek 2024'te Amerika dünyanın en çok petrol üreteni ve en çok LNG üretip ve satanı olacak ve Qatar'ın usulüne de geçecek. Yani bugüne kadar enerji alanda Rusya süper gücü idi. İndi 2 tane süper güc varımız. Rusya ve Amerika. Yani bu Amerika özünde pazar aktarıyor ve bu alanda ister istemez bugün İran petrol satabilmeyiz. Sabah piyasada gayse daha önceki kimi satabilmeyecek. Çünkü Amerika kimi bir rakip var. Rusya daha çok istihsal etmek istiyor. Irak'ın planı var 2030'da günlük en az 6-10 milyon boşluğa kadar üretsin. Arabistan'ın programı öz yerinde. Yani indi pazarda daha çok satan var. Bazarın indi alan daha çok avantajlıdır ki istediği fiyatlara, istediği koşullara bunlardan petrol ve doğalgaz ve LNG alsın. Yani gelecekte uluslararası enerji piyasasında ülkelerin işi daha zor değil satmak için. Satanın sayısı çok, alanın sayısı belli. Alan istediği koşullarda, istediği kontraktın illerin alan belirtecek. Kontratın koşullarının çoğunun yani alan ve enerji tüketen ülkeler belirleyecek. Çin olsun, Japonya olsun, Güney Kore olsun, Hindistan olsun ve diğer ülkeler. Kontratın koşullarının çoğunun yani alan ve enerji tüketen ülkeler belirleyecek. Çin olsun, Japonya olsun, Güney Kore olsun, Hindistan olsun ve diğer ülkeler. Güney Kore olsun, Hindistan olsun ve diğer ülkeler. Tüketen ülkeler belirleyecek. Çin olsun, Japonya olsun, Güney Kore olsun, Hindistan olsun ve diğer ülkeler. Kontratın koşullarının çoğunun yani alan ve enerji tüketen ülkeler belirleyecek. Çin olsun, Japonya olsun, Güney Kore olsun, Hindistan olsun ve diğer ülkeler. Japonya olsun, Güney Kore olsun, Hindistan olsun ve diğer ülkeler.